Ayrım 14 Ağlayan Duvar Azima Agalarova Sayfa 232 O gün ağlama duvarında dua ediyordum. Tıpkı Bayan İnan'da gibi. O Murat'ı nasıl ağlama duvarında istediyse ben de onu istiyordum. Öyle içten yalvarmıştım ki duygulanıp ağlamaya başladım. Hazreti Süleyman'ın yaptırdığına inanılan Beytül Makdis'ten geriye kalan duvarın önünde hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım. Orada ne kadar zaman kaldığımı hatırlamıyorum. Otele döndüğümde bitkin bir vaziyette hemen uykuya daldım. Kudüs'ten ve ağlama duvarından ayrılıp bir yere gidemiyordum. Sanki ben başka bir yere gittiğimde Bayan İnan'la oraya gelecekti. Bu nedenle ayrılamıyordum. O gün yine taksici Mahmut'la ağlama duvarına gidiyorduk. Mahmut, Ferit Bey bugün Şabat. Yahudiler Şabat günü dışarı çıkmazlar. Şimdi orada sadece turistler ve yurt dışından gelen Yahudiler vardır. İstersen bugün Hayfa'ya gidelim. Orası İsrail'in en büyük liman şehridir. Ayrıca Bahai bahçelerini de görmeniz gerekir dedi. Haklıydı. Ben peki der demez hemen arabanın yönünü değiştirdi. Biraz sonra Hayfa'ya varmıştık. Zaten İsrail'in şehirleri birbirine pek uzak değildi. Hayfa gerçekten de güzel bir şehirdi. Bahai bahçelerinde çalışan güvenlik görevlilerinin büyük bir bölümünün Amerikalı oluşu dikkatimi çekti. Burada bir gizem vardı ama ne? Şabat olduğu için burada turistlerden başka kimseler yoktu. Sanki cennetteydim. Buradaki ağaçların, çiçeklerin, anıtın her biri özel bir tarzda yerleştirilmişti. Bu güzelliği seyrederken karşıdan iki güzel bayanın geldiğini fark ettim. Birden yüreğim yerinden fırlayacak gibi oldu. Gözlerimi ovuşturdum. Bu oydu. Bayan İnan'la. Heyecandan oraya yığılacaktım. Nefesim sıklaştı. Elim ayağım birbirine dolaştı. Bayan İnan'la her zamanki gibi mutsuzdu. Etrafına ilgisiz bir şekilde yürüyordu. Yanındaki bayan ise belli ki Mossad ajanıydı. Muhtemelen onu korumak için görevlendirilmişti. Ne yapacağımı şaşırdım. Gizlensem mi yoksa görünsem mi bilemedim. Kafamda fikirler yıldırım hızıyla geçti. En sonunda normal davranıp onun beni görmesini sağlamaya karar verdim. Böylece benimle görüşüp görüşmemeye onun kendisi karar verecekti. Yolun ortasına doğru yürüyerek yol kenarındaki çiçekleri seyrediyormuş gibi yaptım. Birden beni gördü. Yüzündeki o kederli hava aniden kaybolmuştu. Gözleri ışıl ışıl bana doğru yürüdü.
''Ferit, Ferit bu ne güzel bir sürpriz. Ferit burada ne arıyorsun?''
Yanındaki bayanın sert bakışlarını aldırmadan bana sarıldı. Bayan aramıza girmeye kalkınca sert bir sesle onu azarladı.
''O benim arkadaşımdır.''
''Kimdir o?''
''Dedim ya arkadaşım, izin verin biraz görüşeyim.''
''Hayır, önce izin almalıyız.''
Aramıza girerek benim pasaportumu aldı ve bir yerleri arayarak İbranice konuştu. Telefondan gelen ses onun suratını asmıştı. İşlerin iyi gitmediğini seziyordum. Ama olsun, onu sağ salim görmüştüm ya. Sonra bana dönerek,
''Siz gazeteci olarak İsrail'e giriş yapmışsınız. Şimdi görüyorum ki amacınız başkaymış. Sizi tutuklamak zorundayım.''
Kolumdan tutarak beni bahçelerin dışına çıkardı. Tam o anda bahçenin kapısında askeri bir araç durdu. Üçümüzü de araca bindirdiler ve bir müddet gittikten sonra kapalı bir garaja girdik. Aşağı indiğimizde etrafımızda bir sürü silahlı adamlar vardı. Sanırım istihbarat binasına gelmiştik. Asansörle bir yere çıktık, sonra değişik bölümlerden geçerek penceresiz bir odada beklemeye başladık. Bayan İnan'la sürekli bana, ''Korkma, ben de senin yanında olacağım.'' diyordu. Yanımıza girip çıkanlar ona karşı çok saygılıydılar ama bana çok sert bakıyorlardı. Nihayet birisi yanımıza gelerek beni sorgulamaya başladı. Ben geliş amacımı anlattım. Bayan İnan'la'yı tamamen tesadüf eseri gördüğümü anlattım. Bayan İnan'la da aynı şeyleri söyledi. Arkadaş olduğumuzu söyledi. Bir iki saat soruların arkası kesilmedi. Nihayet bana inandılar. Şabat günü nedeniyle ağlama duvarında az insan olacağını, bu nedenle de bugün Bahai bahçelerini görmek istediğimi söyleyince inanmak zorunda kaldılar. Ancak bana İsrail'i terk etmem için 3 günlük süre verdiler. Bayan İnan'la bir kafede çay içmek için 1 saatlik bir izin istedi. Biraz bekledikten sonra bize izin çıkmıştı. Yakın bir yerde bir kafeye oturduk. Kafenin her iki köşesinde ise bize görünmemeye çalışan Mossad ajanlarının nezaretinde birer çay içtik. Dinlendiğimizi bildiğimiz için havadan sudan konuştuk. Ancak gözlerimden ne için geldiğimi anlamıştı. Onun güzel gözleri ise sevinç pırıltılarıyla yanıyordu. Beni gördüğüne çok sevindiğini söylüyordu. Tabii ki ben de aynı şeyleri tekrarlıyordum. Az önceki yüz ile şimdi gördüğüm yüz arasında ne kadar da fark vardı. Onu seviyordum ve o bunu anlamıştı. Bakışları o kadar sıcaktı ki. O bir saatin nasıl geçtiğini anlamadan Mossad ajanlarından birisi ortalıkta görünmeye başlayınca vaktin dolduğunu anladık. Son bir kez bana sıkıca sarılarak veda etti. Arkasından baka kalmıştım. Bindikleri araç uzaklaşırken kolum kanadım kırılmış olarak tekrar aynı masaya oturdum. 5 dakika sonra Kudüs'e doğru yola çıktım. Tabii arkamdaki araçla beraber. Otele varır varmaz ilk uçakla İstanbul'a rezervasyon yapılmasını istedim. Sabahleyin ilk uçakla İstanbul'a dönmüştüm. Hem çok üzgündüm hem de çok sevinçli. O yaşıyordu ve en önemlisi ise onu sevdiğimi biliyordu. Oraya neden geldiğimi çok iyi biliyordu. Biraz rahatlamıştım ama onun kederli gözleri kalbimin bir köşesinde saklı kalmıştı. Rachel Frith'i gördüğüne sevinmişti ama kısa süre içinde ondan ayrılması onu çok üzmüştü. Sanki rüya görmüştü ama kısa bir rüya. Hani bazen insan doya doya rüya görür ya, Rachel böyle bir rüyaya hasret kalmıştı. Onun sinirleri tamamen bozulmuştu, her gün doktor kontrolündeydi, resmen depresyona girmişti. Her gün evde Türk kanallarını izleyerek günlerini geçiriyor, böylece biraz teselli buluyordu. O anda kapının zili çaldı. Rachel'in yanında kalan Mossad ajanı kapıyı açtı. Kapının önünde özürlü bir bayan duruyordu. Ama giyim tarzından belli bir zümreye ait olduğu belliydi. Mossad ajanı, "Buyurun, kime baktınız?" dedi. Bayan kapıya çıkana baktıktan sonra içeri bir göz attı.
"Ben Bayan Rachel'i görmek istedim."
"Siz kimsiniz?"
"Ben Murat'ın eşiyim."
Rachel bunu duyar duymaz ayağa fırlayarak kapıya geldi. Mossad ajanının bir şey demesine fırsat vermeden onu içeri davet etti. Salonda oturması için yer gösterdi. Mossad ajanı Sabina'nın kimliğini biliyordu. Onları yalnız bırakarak mutfağa gitti.
"Rachel nasılsın Sabina?" "İyi değilim Rachel, iyi değilim. Yıllar sonra bu gerçekleri öğrenmek bana çok ağır geldi. Murat'ın bir Türk ajanı oluşu beni derinden yaraladı. Meğerse senden ayrılması, benimle evlenmesi hepsi bir oyunmuş. Ben şimdi onsuz nasıl yaşayacağım?"
"20 yıldır ben nasıl yaşadıysam sen de öyle yaşarsın."
"O şimdi nerededir Rachel?"
"Bu konuda bir şey bilmiyorum."
"Peki sen neden buradasın Rachel?"
"Burası benim de vatanım, burada kalmaya karar verdim."
"Murat'la beraber mi?"
"Ben Murat'ı görmedim. Hem bunları neden soruyorsun?"
"Çünkü ben kocamı arıyorum."
"Kocanı mı?"
"Evet, kocamı."
"Sana bir şey sormak istiyorum. Murat'ın seni sevdiğine inandın mı?"
"Ben sadece kendi isteğime inanıyordum."
"Kendi isteğine değil, gerçeğe inanmalısın. Hem yeter artık, çekil aradan, bizi yalnız bırak. Yıllardır bizi ayırdığın yetmedi mi?"
"Sizi Türk hükümeti ayırdı. Beni de bu oyuna alet ettiler. Ancak onu seviyorum. Ne yaparsan yapayım onu içimden atamıyorum. Senden ricam, eğer onu görürsen bana uğramasını söyle. Ona bir sürprizim var."
Sabina ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Sabina'nın "ona bir sürprizim var" sözü Rachel'i telaşlandırmıştı. Heyecanla,
"Ne sürprizi?"
Sabina cevap vermeden merdivenlerden inerek gözden kayboldu. Rachel günlerce bu sözü düşündü. Onların bir çocukları olabilir miydi? Belki de öyleydi ve Murat'ın bundan haberi yoktu. Sonra kendi kendine, "Aman ben neler düşünüyorum. Murat'ı sağ salim görüp göremeyeceğimi bile bilmiyorum. Düşündüğüm şeylere bak" diye söylendi. MİT Karargahı Ankara. Murat Suriye'de yapılacak operasyonun ayrıntılarını başkanla konuşuyordu. Aslında bu operasyonun yapılmasını gereksiz görüyordu. Ancak Mossad'la yapılacak ortak bir eylemin Türkiye-İsrail ilişkilerini düzeltebileceğini biliyordu. Kaygılı bir şekilde Murat'a dönerek, "Diyelim ki El-Kaide'nin 100 militanını etkisiz hale getirdik. Bu onlar için ciddi bir kayıp sayılmaz. Onların binlerce elemanı vardır."
"Başkanım, böyle bir operasyon MİT ile Mossad'ın işbirliğini geliştirir."
"Ben de senin aynı fikirdeyim. Bozulan ilişkileri düzeltmek için bu fırsat olabilir.
Evet başkanım.
Sen 2-3 gün daha dinlen, sonra yola çıkarsın.
Peki başkanım. Murat 3 gün dinlendi. Mossad Rachel'i ona göstermedi. Belki de böylesi daha iyi olmuştu. Çünkü Rachel Murat'ı görünce heyecanlanıyordu. En iyisi operasyondan sonra onun yanına dönmekti. Bu çok zordu ama buna dayanmalıydı. 3 gün sonra Murat'ı Suriye sınırından yolcu ettiler. Murat Lazkiye'ye doğru yola çıktı. Militanlar sanki onu bekliyormuş gibi yarı yolda aracın önünü kestiler. Gerçekten de Murat'ı bekliyorlardı. Başka gruplardan korumak için liderleri onları görevlendirmişti. Murat çok telaşlıydı. Kampta hemen liderin yanına götürüldü. Liderleri emredici bir sesle
"Teklifimizi ilettin mi?"
"Evet."
"Ne dediler?"
"MİT başkanıyla görüştüm. Size yardım edecekler. Daha doğrusu eyleminize göz yumulacak. Ancak bir tek Türk vatandaşının bile burnu kanamamalıdır."
"Anlaştık."
"Bazı illegal çalışan Yahudi kuruluşlarının da haritalarını size getirdim. Diğerlerini siz zaten biliyorsunuz." Sonra yapacakları eylem planlarını görüşmeye başladılar. Bu konuşmaları hem MİT hem de Mossad dinliyordu. Plana göre MİT onların sınırı geçmesine göz yumacak, sonra askeriye ile ortak operasyon yaparak yakalayacaklardı. Böylece onların yakalanma işini asker üstlenecekti. Onlar ise tek bir kapıdan geçmeyecek, İran, Irak, Suriye ve Nahçıvan'dan giriş yapacaklardı. Bunu duyan Murat, "Ben hangi grupla gideceğim?" dedi.
"Sen operasyon bitene kadar bizim misafirimiz olacaksın."
Murat telaşlanmıştı. Gerçi bu durumu başkanla öngörmüşlerdi. Hatta Mossad 5 kişilik bir tipi Murat'ı korumak için yola çıkarmıştı bile. Murat elit birliğinin çok eğitimli ve her türlü savaş şartlarına hazırlıklı olduğunu bildiği için biraz rahattı. Ancak o elit birliğinin kimliğinden habersizdi. Kendi kendine ölüm nedir ki? Hele vatan yolunda
ölmek bir şereftir dedi.
Ama Rachel'i görmeden ölmek de istemiyordu. Militanları dinleyen MİT ve ordu birlikleri sınır kapılarında önlem aldılar. Ancak bir sorun vardı. Farklı kapılardan giriş yapacakları için birine yapılan operasyonu diğer gruplara haber verebilirlerdi. Bunu hesaba katmamışlardı. Bu nedenle çok dikkatli olmalıydılar. Sonunda giriş yapanlar canlı bomba tehdidi var diye güvenli bölgede tutularak diğer kapılardan da girişlerin yapılması sağlandı. Böylece tüm El-Kaide militanları sınırda önce bekletildiler, sonra tutuklandılar. Çok başarılı bir operasyon olmuştu. Kimsenin burnu bile kanamamıştı. Türkiye'ye giriş yapan tüm militanların yakalandığını duyan örgüt hemen Murat'ın ellerini kelepçeleyip işkenceye başladılar.
"Bizi neden sattın?"
"Ne satması? Bizim elemanlarımız sizin geçişinizi sağlamadılar mı?"
"Sağladılar ama sonra da ordu birlikleri onları tutukladı. MİT bize kazık attı."
"Hayır, bana söz verdiler. Bu MİT'in işi değildir. Sizin içinizde Mossad ajanı vardır. Onlar orduya bilgi vermiştir. Hem bunu bilseydim ben buraya gelir miydim? Demek ki Mossad MİT'e güvenmedi ve ordu ile işbirliğine girdi. Başka türlü anlam veremem. Siz haini kendi aranızda arayın."
"Bizim içimizde hain olmaz. Şimdi seni gebertip cesedini MİT'e göndeririz."
"Sizin içinizde bize çalışan var. Mossad'a çalışan neden olmasın?"
"Sen ne diyorsun? Bunu ispat edebilir misin?"
Murat iç cebinden bir fotoğraf çıkardı. "Bu elemanınız yıllardır bize çalışıyor. Yanındaki adam da MİT başkanıdır." Cephetun Nusra liderinin gözleri sanki yerinden fırlayacaktı. Bu adam onların en iyi adamlarındandı. Sinirinden dudaklarını ısırmaya başladı. Hemen Arapça bir şeyler söyledi. Az sonra fotoğraftaki adamı sürükleyerek getirdiler. Lider hiçbir şey demeden tabancasını çıkarıp militanın kafasına dayadı. Rengi bembeyaz olan militan ne olduğunu sormaya zaman bulamadan tabancadan çıkan kurşunla liderin ayaklarının dibine yığıldı. Murat gördüğü manzaradan tiksinmişti. Lider,
"Eğer yalan söylüyorsan senin de beynini bunun gibi dağıtacağım." diyerek yerde cansız yatan adamı gösterdi.
Murat'ı götürmeleri için emir verdi. Onu derin bir kuyuya attılar. Her gün çıkarıp işkence yaptıktan sonra tekrar kuyuya atıyorlardı. Murat zor nefes alıyordu. Durumunu hem Mossad hem de MİT izlediği halde yardım gelmiyordu. Çaresizce kaderine razı olup bekliyordu. Mossad karargahı İsrail. Mossad'ın şube müdürü Türkiye ile hararetli bir konuşma yapıyordu.
Bizim elemanlardan 5 kişilik bir tim şu an Murat'a çok yakın bir yerdedir. Onu kurtarmak bizim görevimizdir. Ama çok sıkı korunan bir yerde tutuyorlar. Elemanlarımız onların zayıf bir anını bekliyor. Belki yemeklerine veya çaylarına ilaç koyarız. Böylece onlar uyurken biz de Murat'ı kaçırırız. Önemli olan bu işi sessizce halletmek. Eğer bu plan işe yaramazsa o zaman açıkça saldırı yapacağız.
MİT Şube Başkanı, isterseniz biz de bir tim gönderebiliriz.
Bunun bize bir faydası olmaz. Burada yeteri kadar elemanımız var. Siz biraz sabırlı olun. Gece kaçırabilirsek birkaç saat zaman kazanmış oluruz. Hatta Murat'ın bize çalıştığını görmeleri sizin için daha faydalı olacak. Biz ileride birçok ortak iş yapacağız.
Peki, size başarılar dilerim.
Teşekkür ederim.
İkinci gün akşamı Mossad ajanları el-Kaidecilerin çaylarına uyku ilacı kattı. Onlar uyurken Murat'ı bulunduğu yerden rahatlıkla alıp İsrail sınırına doğru yola çıktılar. Murat'ın sağ salim kurtulmasını MİT de izliyordu. Başkan Murat'ın kurtulmasına çok sevinmişti. Bu güzel haberi takım arkadaşları ile paylaştı. Murat Tel Aviv'e varır varmaz onu doktor kontrolünden geçirdiler. Doktor ona bir ilaç vererek uyuttu. Yaklaşık 14-15 saat sonra Murat uyanmıştı. Gözlerini açınca kendisini bir yatakta görüp şaşırdı. Odada birisi bayan, iki Mossad ajanı vardı.
Şaşkınlıkla ben neredeyim?
Tel Aviv'de bir evdesiniz. Doktorlarımız sizi uyuttu.
Buna ne hakkınız var? Uyumak istediğimi kim söyledi?
Murat Bey, madem uyandınız hemen banyoya girip duş alın ve tıraş olun. Birazdan bayan Rachel buraya gelecek. Onu böyle karşılamak istemezsiniz herhalde.
Murat Rachel'in ismini duyunca yüreği hoplamıştı. Yıldırım hızıyla yataktan kalkıp banyoya gitti. Ajanların doğru söylediğini biliyordu. Uyku ilacının etkisiyle başı dönüyordu. Sıcak suyun altına girince rahatlamıştı. Vücudundaki yara izlerine bakarak gülümsedi. Rachel'in adı bile ona acılarını unutturmuştu. Oysa daha düne kadar hem fiziki hem psikolojik baskılara direnmek için çeşitli hayaller kuruyordu. Şimdi ise o yaraların üstüne sabun köpüğünü sürerken Rachel'in ellerinin sıcaklığını hissediyordu. Banyodan çıktığında üstündeki ve içindeki tüm sıkıntıları sabun köpükleriyle akıttığına inandı. Uyuması onu dinlendirmişti. O hevesle hemen tıraş oldu. Banyodan dışarı çıktığında kendisini kuş gibi hafif hissediyordu. Sanki bunca zorluğu çeken kendisi değildi. Onu böylesine heyecanlı yapan Rachel'in aşkıydı. Kaç yıldır onu görmüyordu ama onu özlüyordu. Artık bir dakika bile buralarda durmak istemiyordu. Rachel'i alıp Türkiye'ye dönecek, emekli olacaktı. Yaşı 50 olmuştu. Gençliğinin nasıl akıp gittiğini kendisi bile anlamamıştı. Bundan sonra sadece Rachel'i mutlu etmek için çalışacaktı. Ne yazık ki çocuğu yoktu. Rachel'in çocuğu olmuyordu. Sabina'dan da çocuk olmasını istememişti. Az önceki asabi hali kalmamıştı. Mossad ajanlarından birisi, ''Murat Bey, dolapta elbiseler var. 2-3 günlük yiyecek ihtiyacınız da temin edildi. Biz aşağıda nöbet tutacağız. Akşam başka bir ekip nöbeti devralacak. Birazdan bayan Rachel gelir. Yarın dinlenin. Öbür gün sabah erkenden sizi buraya götürecekler.''
Teşekkür ederim.
Ajanlar dışarı çıkıp kapıyı çektiler. Murat dolaptan bir gömlek ve pantolon alıp giyindi. Saçlarını geriye doğru tarayarak pencereye doğru gitti. Aşırı bir heyecan vardı. Bir an önce Rachel'in gelmesini bekliyordu. İçinden haydi gel artık diyordu. Kaldığı karanlık kuyudaki saatler bile bu kadar sıkıcı değildi. Zaman geçmiyordu. Duvardaki saate bakıyor, sokağı kontrol ediyor, sonra yeniden saate bakıyordu. Ama zalim saat hep aynı yerdeydi. Saatin tıkırtısını duymasa bozulduğuna inanacaktı. Odanın içinde sağa sola gidip gelmeye başladı. O anda çalan kapı zili onun bütün bedenini titretmişti. Kalbi yerinden fırlayacaktı. Bütün bunlar rüya mıydı? Şansının böylesine dönmüş olmasına inanamıyordu. Kapıya gitti. Kapının önünde onu bulamamak korkusuyla bir an tereddüt etti. Derin bir nefes alıp nihayet kapıyı açınca senelerdir özlemini çektiği sevgilisini gördü. Nasıl da yaşlanmıştı. O güzel gözlerinin altında oluşan çizgiler onu daha da güzel gösteriyordu. Çektiği çileler onun gözlerinden belliydi. Hiçbir şey demeden ellerinden tutup ona sarıldı. Saçlarının arasından onu kokluyor, biraz daha sarılıyordu. Sonra elinden tutup onu koltuğun üstüne doğru çekti. Yan yana oturup birbirlerini seyrediyorlardı.
Gözleri konuşuyor, dudakları susuyordu. Gözleri her şeyi anlatıyordu.
Murat sevgilim, seni her zaman sevdim. Beni affet diyordu.
Rachel ise seni her zaman umutla bekledim. Sen kalp atışlarımda saklıydın sevgilim diyordu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 249.